Merhabalar, ben Mehmet.
Merhabalar, ben de Hande.
Havadan Sudan'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz.
Hoş geldiniz. Bir hafta bayram arası verdik galiba, değil mi?
Öyle oldu. Bunu dinlediklerinde her ne kadar bir bayram günü kayıt yapıyor olsak da bayram bitmiş olacak. O yüzden dinleyicilerimizin geçmiş bayramını kutlarız diyelim.
Evet.
Evet. Onun dışında ne var ne yok Hande'cim? Güzel oldu. Bir hafta yapmayınca bir rahatlama oldu. Hiç şeyimiz yoktu. Poyraz'ın da okul tatilde malum bir hafta boyunca.
Evet, ara tatil vardı. Bizim vize sonrası haftaydı. Pek öğrenciler öyle bir katılım göstermediler. Yani ne online'a. Onlar da bir hafta boyunca çok yoruldular. Benim de bütün derslerim 9'da başladığı için biraz az kişi vardı açıkçası. Böyle bir de işte bayram tatili tabii, yarı işte perşembe tatili oldu. Yok çarşambadan yola çıkmalar, şöyle de böyle derken böyle bir garip bir hafta oldu aslında. İşte bir de 23 Nisan var, pazar günü yarın. Onu kutlayacağız. Böyle.
Seçim de hızla yaklaşıyor, ne diyorsun?
Seçime de çok az kaldı.
Ortalıkta bayağı geriliyor şu anda.
Ortalıkta
Türkiye.
İstanbul'da
bir
çok...
Bir dönemeçte Türkiye. Allah, ne diyorsun Allah. Böyle?
Yok, hiç gelemeyeceğim şu an.
Han diye çok güzel oltalar atıyorum ama yok. Geç.
Bu bayramda yalnız fark ettin mi? Ve de dinleyicilerimiz, İstanbul'da yaşayan dinleyicilerimiz, bizi dinleyen tabii. Bayağı bir kalabalık İstanbul. Yani toplu taşıması kalabalık, trafik anormal kalabalık. Ondan sonra...
Yani tatile pek gidilmedi.
Evet, biraz
her ne kadar
seçim.
okulların tatil dönemi olmasına rağmen.
Evet, hem ara tatili, hem bayram tatili. Ama bayağı bir kalabalık. Hani eskiden olsa değil mi? 2 günde olsa insanlar sağa sola gidiyordu. Bir de seçim var. Hani 2-2 git gel. Belki işte benzin parası, yol parası, netekim biz de öyle birazcık hesap yapıp gitmemeye karar verdik.
Ben bayramlarda gitmiyorum. En son yaptığım işte o hatayı. Geçen sene mi gittim? Gittik biz Cunda'ya ve Cunda'ya gittik, gene aynı şey oldu.
Öncesine gidiyorsun, evvelden dönüyorsun ya da
kurbanı
sonrasına dönüyorsun. Evet, durum bu.
Durum bu. Onun dışında da bir şey yok. Gene haberlerimizle beraberiz. Dinleyicilerimizden de pek ses çıkmıyor. En iyisi biz bu bayramda bitiyor. Önümüzdeki haftalara bir buluşma ayarlayalım. Gelecek hafta tarihi duyuralım istersen.
Gelecek hafta tarihi duyuralım. Çünkü gelecek hafta da biraz yoğun.
Evet.
İşler güçler derken tamamdır. Şimdi ben çok ilginç bir haberle başlayacağım.
Başla bakalım.
Önüm arkam, sağım solum, işte ChatGPT, AutoGPT, Midjourney, yapay zeka. Hani gün geçmiyor ki böyle, her gün yeni bir haber
tabii
geliyor.
Tabii böyle onlarca, yüzlerce araç çıkıyor böyle.
Evet,
hani.
İşte sunum hazırlamak için ayrı, çeviri yapmak için, akademik yapay zeka akademik alanda. O kadar çok var ki. Şimdi bir fotoğraf yarışması olmuş. Alman
benim
sanatçı.
Fonumu çalıyorsun.
Boris Erdaksen Sony Dünya Fotoğrafçılık Yarışması'nda ödül kazanmış. Fakat bu ödülü geri çevirmiş. Neden? Çünkü... aslında kazandığı fotoğraf, yani kazanan fotoğrafı yapay zeka ile yapmış. Tabii bunu bilinçli olarak da post etmiş. Gerçekten de hoş bir fotoğraf baktığında. Farklı kuşaklardan iki kadını siyah beyaz olarak tasvir eden bir fotoğraf. Yani demiş ki aslında bu an çok tarihi bir an. Çünkü kaçınız acaba bunun yapay zeka tarafından üretildiğini biliyordunuz, bizim tartışmaya ihtiyacımız var. Neyi fotoğraf olarak kapatmayacağız? Yani bunları tartışmak için ben böyle bir şey
biraz da
düşündüm.
Ünlü olmak için yaptım. Benim hatırlarsam birkaç ay önceydi sanırım. Başka biri daha hani bilim kurgu sahnesi gibi bir şey için ödül almıştı gene. O ödül alıp ödül aldıktan sonra duyurmuştu. Hatta ödülle beraber. O manipülasyon işi olarak almıştı. Düz bir fotoğraf değil. Benim aklımda da yani bunun böyle yapılabileceğine, zaten Midjourney'de yapılan görsellerin kalitesinden bunun mümkün olabileceğini düşünüyordum. Hatta önceki haftalarda da bu papa görselini konuşmuştuk. Çok ufak, aslında böyle dikkat edilip düzeltilse Photoshop'ta anlaşılması son derece zor görseller yaratmak mümkün. Bu kişinin yaptığı da aslında biraz sansasyon. Yani kendisi bu ödülü alsa ve iş kapansaydı ismi çok da belki bir sürü Sony, çünkü bir sürü ödül veriyor fotoğrafçılık alanında. Hı-hı. Bir sürü kategori var. Adı duyulup hani tamam tebrikler deyip gidecekti. Böyle olunca o kadar çok yerde bu haber çıktı ki sonunda hani kısmi de olsa bir ünlülüğe kavuştu. Bence hani biraz sansasyon peşinde koşmuş. Bunu bence eminim daha çok kişi de denemiştir. Bir kısmı jüriye takılmıştır. Yani jüri fark etmiştir. Bunu da fark etmemiş. Biraz
neden fark etmedi değil mi?
Siyah beyaz olduğu için.
Hayır. Konuşuyorsun. Beni
tamam
dinle.
Peki dinleyin.
Şöyle görüntünün jüri şöyle demiş. Görüntü büyük ölçüde zengin bir fotoğraf bilgisine dayanıyor. Yani yapay zeka çok güzel yapıyor. Ben de oturayım. Midjourney bir şeyler. Ama mesela sen ilgileniyorsun fotoğraf konusuyla. Evet. Photoshop'ı, retouch, yani bir fotoğraf ışık bilgin var, her şey. Sen doğru komutları girebilirsin ve bu adam da ben o yüzden sadece ünlü olmak için yaptığını düşünmüyorum. Gerçekten bunun arkasında adam diyor yani biz tartışmalıyız bu konuyu diyor. Hı. Ve bu argümanı, yani bilgisi de var fotoğrafçı. Hı hı. Gerçekten zor ayırt edilen bir fotoğrafla yarışmaya katılmış. Ben açıkçası takdir ettim.
Ben çok şey yapmadım.
Kıskanmayalım Mehmet.
Yok yani. Ben de çok fazla görsel yaratıyorum ticari olarak. Yani
evet.
Değiştiğini görüyorum. Bu tür talepler de geliyor. Hani yapay zeka ile yaratılmış görseller konusunda artık insanlar taleplerde bulunuyor. Ve bu alan büyüyecek. Orası kesin. Ama yani fotoğraf ayrı, bu ayrı. Fotoğraftaki detaylar ayrı. Yine AI'nin şu anda yapabildiği şeyler ayrı. Belki zaman içinde belkisi de yok. Daha da ilerleyecek, ona eminim. Takip etmek lazım. Çok da böyle hani ay çok tartışalım falan, ben onu gerek dedim. İkisi de beraber var olacak. Ben zaten hani yapay zeka kötüdür falan da bir şey demiyorum. Yani bazı şeyleri yok edip bazı şeylerin yerini alacağına da eminim. Kendimi de mümkün olduğunca o konuda geliştirmeye çalışıyorum. Çünkü hani yok sayarak bir yere gidilebileceğini düşünmüyorum.
Kesinlikle. Evet, sıradaki haberine geçelim.
Sen yapay zeka konuşursan ben de yapay zeka konuşurum. Burada da artık bir sonraki aşama. Görseli yapabilen tabii ki besteyi de yapabiliyor. Hatta şöyle yapıyormuş. Spotify'da en az dinlenen şarkıları aslında input olarak alıp, içerik olarak alıp bunları yorumluyor. Bunlardan daha iyi şeyler çıkartmaya çalışıyor. Yani bir sonraki aşama Spotify listelerini takip ederek ne çok dinleniyor, ne çok dinlenmiyor, ne ilgi yaratıyor takip edip oradaki ritimleri, melodileri anlayıp yeni besteler yaratan yapay zekaların çıkmış da daha da yaygınlaşacak diyor. Tabii ki bu kimin için avantajlı? Spotify gibi platformlar için avantajlı. Çünkü bu tarz müzikleri yapıp dinlettirebilirse kimseye telif ödemesine gerek kalmayacak. Yani kimseye telif ödemeden insanlara müzik dinletecek. Birileri arka planda bilgisayarın tarafına oluşturmuş melodileri dinleyecek. Hatta sözleri dinleyecek. Bu sana dinletmiştim, ses yazdığını çok güzel okuyan, hatta işte rap falan yapan şeyler de var. Yapay zeka çözümleri de mevcut.
Evet. Böyle. Şimdi ben evrimarcı.org sitesini takip ediyorum. Evrim Ağacı'nı çok seviyorum gerçekten. İşte podcastleri var, böyle web siteleri, haberler paylaşıyorlar. Okurken bir haber takıldı gözüme. Çok da hoşuma gitti. Araba yerine bisiklet kullananlara para ödeyen şehirler başlıklı bir haber. Şimdi fikirler çok güzel. Her sene ortalama bir arabanın yaklaşık 4.7 ton karbondioksit yayması Mehmet ve dünyanın yollarında da 1.2 milyardan fazla aracın bulunmasıyla birlikte artık dünyanın bu atmosferine sürdürülemez seviyelerde sera gazı yükleyen çok fazla araba var. Şimdi biz bunu nasıl engelleyebiliriz? Bunun için düşünüyor yöneticiler, yerel yöneticiler diyeyim. Şimdi tabii arabalar sonuçta bizim için bir lüks, yani baktığımızda sürücüsüz arabalar da var. Daha güvenli, daha çevre dostu, işte elektrikli vesaire derken ama pek çok insan için vazgeçmek kolay olmayacak arabalardan. Ama azaltmanın yolları var. İşte bunu nasıl değiştirebiliriz? Yerel hükümetler özellikle buna bir çözüm arıyor. Şimdi İtalya'nın en kalabalık ikinci şehri hangisiymiş?
Milano.
Milano, Milan, evet. Geçen Aralık ayında tam 30 gün boyunca sağlıksız seviyelerde dumanlı bir böyle ise maruz kalmış.
Küçük de bir yer ya.
İşte ama düşün ikinci büyük şehriymiş. İşte hükümet de ne yapmış? Şehir merkezine geçici olarak arabaları yasaklamış. Tamam mı? Toplu taşıma ücretlerinde indirim yaparak işte kişisel araçlarını terk etmelerini falan halkın teşvik etmeye çalışmış. İki ay önce de Norveç başkent merkezinde kalıcı olarak arabaları yasakladığını ilan etmiş. Paris ise mesela hem gürültü hem kirlilik hem stresle uzak tutamacıyla vatandaşlarını şehir iş merkezlerindeki arabaları 24 saatliğine yasaklamış. Böyle böyle tabii farklı uygulamalar oluyor. Fakat daha uzun vadede çözüm bulmak için özellikle Milano'daki yetkililer ne yapmışlar biliyor musun? Arabalarından vazgeçerek bunun yerine bir bisiklete binmeyi vatandaşlara, yani bunu seçen vatandaşlara para ödemeyi teklif etmişler. İşte mecliste bir kurul üyesi basına işte açıklama yapıyor. Diyor ki artık bundan sonra işte bisiklet sürenlerin kaç kilometre sürdüğüne dayalı olarak onlara düzenli ödemeler yapacağız. Burada öyle yapılsa var ya bu ödemeyi alabilmek için ya bir sürü insan bence şey yapar ya. Yani.
Bir sürü de insan ne yapar biliyor musun?
Ne yapar?
İşin mutlaka bir şeyini bulur. Ne denir? Arabasını loophole derler ya.
Evet,
ne,
boş nedir? Açık noktası.
Açık noktasını bulup para almak için oradan yararlanırlar. Hatta böyle mesela diyelim ki bisiklet kaydediyor. Biner bisikleti iş böyle bir İstanbul'da tur atar yani sırf o kilometre geçsin diye.
Yani o da olabilir. Bu aslında Fast Company'nin bir haberi. Burada da mesela 2014 yılında bak bundan kaç sene önce yürütülmüş ve bisiklet sürücülerine geri ödeme yapmış olan bir Fransız deneyi varmış. İşte mil başına yani 1.6 kilometre başına vergisiz 30 sent ödeyen Belçika, Hollanda,
tamam.
Hollanda işte İngiltere'deki programlarına da bakıyorlarmış. Yani kıyas benchmarking yapıyorlar. Vakti zamanında neler yapılmış.
Ama kıyaslama, bu, benchmarking mi?
Evet ama bu nasıl sürdürülebilir olabilir bunu düşünüyorlar. Benim çok hoşuma gitti de daha böyle saatlerce konuşabilirim. Var yani.
Fark ettim.
Mehmet'in yüz ifadesinde.
Şimdi bu Hande askeri teknolojilerden pek hoşlanmıyor ama bu konumuzda askeri teknolojiler üzerine. Malum dünya aslında uzun bir zamandır savaşsız yani dünyanın herhangi bir yerinde savaşsız olmayan bir an geçirmemiş durumda. Bakıldığında hani uçak sanayine mesela avcı uçaklar var Türkiye'de işte F-16'lar, F-22'ler çıktı, F-35'ler bizim alamadığımız ve işte yine Avrupa'da farklı farklı uçaklar, Rusların MiG'leri falan var. Bunlar hep savaş uçağı. Bir de bombardıman uçakları var. İşte ağır yük taşıyan uçaklar var. Dev gibi uçaklar var. Ama iş deniz teknolojisine geldiğinde çoğu deniz çözümü hep büyük. Yani dev gemiler, dev denizaltılar. Yani uçak. Uçak gemileri, en ufak denizaltı bile ciddi bir büyüklüğe sahip. Çok fazla personelle çalışıyor. Şimdi Ukrayna'da malum savaşa girdi ve Karadeniz'de Rusların deniz üstünlüğü var. Ukrayna'nın çok fazla deniz aracı mevcut değil. Bir Ukraynalı girişimci vakti zamanında kişilerin gezinti amaçlı bir denizaltı üretmeye çalışmış Ukrayna'da. Fakat Ukrayna'nın yasaları, bizim yasalar hala böyle mi bilmiyorum. Türkiye yasalarına çok benziyormuş. Bu tarz teknolojiler için en ufak bir yatırımı bile yasaklıyormuş. Mümkünatı yokmuş. O da şirketini Arap Emirliklerine taşımış. Çünkü orada her şey Dubai. Serbest olduğu için ve Dubai'de kurmuş Ukraynalı girişimci. Bu denizaltıyla uğraşırken malum bu Ukrayna savaşı çıkınca fikrini biraz değiştirip bir gezinti denizaltısında, gezinti ve bilimsel araç denizaltısında savaş amaçlı bir alete çevirmiş. Çok fazla değişik konsept denemişler. Ve bu arada şöyle söyleyeyim. Ekibinde işe aldığı kişilerin firmanın ismi Kronos. Kronos'ta çalışan herkes ayrı bir yerden geliyor. Öyle bir ekip toparlamış ki hani aslında fikir insanlarını, hani bizim Havelsan falan gibi sırf Türklerden oluşan, Türk amaç değil. Böyle bir ekip toparlamış ve Dubai'de bu ekiple bu denizaltıyı üretmeye ve tasarlamaya başlamışlar. Farklı farklı bir sürü konsept denemişler. Çoğu tabii doğal olarak aynen bu gün Poyraz'a da gösterdiğim gibi SpaceX nasıl roketlerini deniyor, patlayıp patlayıp duruyor. Her seferinde de diyorlar ki biz mükemmel tasarıma doğru ilerliyoruz. Bunlar da farklı farklı, galiba 30 tasarım mı falan, yanlış hatırlamıyorsam o civarda bir tasarım denemişler. Bu arada Amerikan Savunma Bakanlığı da bu tarz denizaltılar üzerinde çalışıyorlarmış. Neyse, sonunda bir konsept üstünde karar vermişler. Aslında çok minik bir denizaltı. Kara dışında bir yerde görsen biraz hatta uzay aracı hali de var. Üstünde hiçbir cam yok denizaltının. Üstündeki kameralarla içeride kokpite aynen cam gibi yerleştirmişler. Ve böyle sağa sola baktığında aslında o kameralardan gelen görüntüleri görüyorsun. Ama sanki uçak kokpitindeymiş gibi izliyorsun. Denizaltı ufak olduğu için çok hızlı gidebiliyor. Ama torpil veya da attığında o torpiller bir gemi batırmaya yetmiyormuş çok ufak olduğu için. Anca attığı geminin çalışmaz hale getirebiliyormuş veya da mayın bırakabiliyormuş. Bu tarz özellikleri var. İlgilenen, böyle tasarımları görmek isteyenlere bırakacağım bağlantı, show bağlantıları üzerinden bakmalarını tavsiye ederim. Biraz hatta bilgisayar oyunu ortamı gibi bir şey olmuş. Sanırım 4-5 kişilik bir denizaltı tank içinde oturuyormuş gibi bir his veriyor diye anlatabilirim. Ne diyorsun?
Ya güzel tabii gelişmeler de bu savaş konusu, ben pek hoşlanmıyorum.
Biliyorum yani, sen evet ama... Savunma teknolojileri de önemli. Öyle karşıyım deyince bak, bir ülke bir anda çat diye işgal de edebiliyor seni. Çok boşta evet. Kalmamak lazım.
Tamam peki. Şimdi benim bir son haberim var. Şimdi hep biz havaların ısınması diyoruz, kuraklık diyoruz ya Mehmet. Bazı tabii böyle salgınlar da çıkabiliyor. Mesela dank humması diye bir hastalık var. Sivrisineklerden evet bulaşıyor. Ve Arjantin'de sene başından bu yana da en az 40 kişi bu hastalıktan, yani dank hummasından ölmüş. 60 binden fazla vaka tespit edilmiş. İşte bakanlık diyor ki kapı pencereleri sinek teli takın, böcek kovucu kullanın. Ama üreme alanı olarak işlev görecek su kaplarını da lütfen kaldırın demiş. Hı. Tamam mı? Ondan sonra... İşte biyolog var, Marianela Garcia Alba. Dünyada ve Arjantin'de demin bahsettiğim hava sıcaklıklarının artması nedeniyle bu sivrisineklerin sayılarının artabileceği konusunda da çoğalabileceğini yani söylüyor. Ve bu sinekler ülkenin güneyine doğru yayılmaya da devam ediyorlarmış. Şimdi biyologlar laboratuvarlarda radyasyonla DNA hasarı verdikleri binlerce sivrisineği larvalarının yaşayamayacağı umuduyla serbest bırakıyormuş. Ya şimdi ben de bunu anlamıyorum. Bu laboratuvardaki bu çalışmalar, böyle madem emin değilsen niye bırakıyorsun? Eminsen bırak. Yani bir şeyi, yok larvası daha üremeyecek şeklinde bir umut etmekle, ya olursa bu sefer tekrardan, yani bu Covid çıktığında da neydi? Laboratuvarda üretilen bir virüstendi. Sonra ne oluyor? Yani buna bilerek mi yapılıyor? Artık bazen böyle düşünüyorum. Ya da çevirimi yanlış bu haberin, onu da bilemiyorum ama sonuçta serbest bırakılıyor diyor biyologlar. İşte radyasyona maruz kalan sivrisinekler de baskın tür haline getirilerek bu hummanın yayılmasını engelliyorlarmış. Yani kendi araçlarıyla, kendi kendileriyle vuruyorlar sinekleri de. İşte yüksek ateş, baş ağrısı, mide bulantısı, eklem ağrılarına sebep oluyormuş enfekte ettiği kişilerde. Yani hem bu su kaplarda böyle su bulunması, havalar ısınması tetikliyor. Bence biz İstanbul'da bu yaz daha da çok sivrisinekleri göreceğiz bir şekilde.
Niye? Ve hepsinin alerji... kuraklık olmayacak mı?
Kuraklık da var.
Kuraklık olunca nasıl sivrisinek olacak? Ortalıkta su kalacak mı ki?
Ya bilemiyorum. Başka bir şekilde ürerler yani. Yani sivrisinekleri geçen yaz da öyle değil miydi Mehmet? Bir de alerjik reaksiyonları farklıydı. İşte eskiden bir yere şişerdi, şimdi 10 tane yere yayılıyor baktığında. Ben hiç sevmiyorum, hiç hoşlanmıyorum yani.
Tamam.
Hani belediyelerin falan önlem alması gerekiyor diye düşünüyorum. Bak şimdiden endişe gark etti beni haberi sunarken. Senin de son haberin
Benim de son haberim. Geçtiğimiz hafta görmüşsündür belki bu haberi. İspanya'da bir dağcı 500 gün mağarada yaşamış. Gördün mü onu? Bir
görmedim.
deney için
Ha evet,
bu
ama
şahıs
mağara değil de kutuda yani
hayır
kendi.
mağarada
Ha,
yaşamış.
mağaraya mı
Mağaraya
girmiş?
girmiş. Şöyle 500 gün, hatta belli bir süre sonra zaman mefhumunu yitirmiş ve diyor ki 160-170 gün geçti zannettim diyormuş. Kimseyle konuşmamış bu geçen sürecin, kendi kendine
Bu
falan
deneyi
konuşmuş.
niye yapmak istemiş?
O deneyi yapmak isteyen o değil, başka bir grup. Herhalde uzun zaman yalnız kalmanın kişiler üzerindeki etkisini öğrenmeye çalışıyorlar diye düşünüyorum. Çünkü kendi kendine falan konuşmuş. Kaç Covid'den falan bile haberi yokmuş. Evet, çünkü hiç amaç o olduğu için, yani insanlarla hiç etkileşim kurmadan 500 gün geçince hiç Covid yokken mağaraya giriyor. Covid olayı bitiyor, çıkıyor yani ve dünyanın böyle bir pandemiden geçtiğinden bile haberi yok kişinin. Hani böyle hapisten daha kötü bir deney yani. Ne
Evet,
diyorsun?
kabul etmesi de enteresan ama zaten en uzun yalnız yaşama rekorunu da kırmış
Evet, aynen öyle.
hanımefendi.
Ne
8
diyorsun?
günü evet. Evet, hiç yıkanmayan mı? Kendisine başka kimseyle konuşma, halüsinasyonlar yaşadı. Bu benzersiz deneyimi bilimsel çıktıları. Yani evet, enteresan tabii.
Yapılacak şey değil bir de yani.
Yok, ben de hani Allah muhtaç et.
Yani
Bize karar
ömrünün 500
verseler.
gününü heba etmiş gibi bir şey olmuş yani.
500 gün dediğin zaten 365 günden
Evet.
bir yıldan fazla değil
Fazla.
mi?
Neredeyse 2 yıl bakarsan. 360
Bir
vs. 600. 1,5'tan fazla.
buçuk yıldan fazla geçmez o süre. Peki ne yiyip ne içmiş?
Bilmem ki, yiyecekleri herhalde bırakıyorlardır. Bence mağarada bir şey yetiştiremez yani.
Hep bırakıyorlar. Teknik bir sorun da olmuş. 300 gün sonra deneyi geçici durdurmuşlar. 8 gün başka bir çadırda yaşayıp gene kimseyle konuşmadan.
Konuşmadan.
Oh, ay, bir sevmedim bu haberi. Evet.
Ama böyle yani, demek ki insan ama gene de becerebiliyor. Yani bir adaya düşsen gibi düşün. Adaya düşsenin şu avantajı
Yemek
var.
gelmiyor önüne.
Evet, adada önüne yemek gelmiyor ve etrafta hani gün ve kaç gün geçtiğini görebiliyorsun. Dolaşabiliyorsun. Bir şeyler yapabiliyorsun. Mağara karanlık.
Ay yok. Neyse. Yani geçelim.
Bu kadar zaten.
Tamam, oldu o zaman.
O zaman bu haftalık bu kadar diyelim. Dediğimiz gibi gelecek haftaya kısmet olursa buluşma günümüzde duyururuz. Dinleyicilerimizden her zaman olduğu üzere notlarını, önerilerini bekleriz. Gelecek hafta görüşmek dileklerimizle sağlıcakla kalın.
Hoşça kalın. Arda Görgün.
Yayınlarımızı Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Spotify, Power FM, farklı birçok akıllı telefon uygulamasından dinleyebilirsiniz. Bu www.35rakamlimilimetre.com adresinde havadan sudan bölümüne girerek bölümlerinizi bilgisayarınız üzerinden de dinleyebilirsiniz. Yine aynı sayfa üzerinden her bölümde konuştuğumuz konulara ait bağlantılar ve videolar mevcut. Sayfanın sonunda da o bölümle ilgili arzu ederseniz yorumlarınızı bırakabilirsiniz. iTunes, Google Play ve diğer uygulamalara da yorumlarınızı bırakırsanız bizi memnun edersiniz. Bize direkt ulaşmak isterseniz havadansudan@35metre.com adresi üzerinden e-posta ile ulaşabileceğiniz gibi Twitter'da bana @35mm, Hande'ye de @HandeTekTuğran adresi üzerinden takip edebilirsiniz veya da direkt mesaj iletebilirsiniz. Son olarak da Facebook üzerinde Havadan Sudan isminde bir grubumuz mevcut. Bu grupta genellikle duyurularımızı ilettiğimiz gibi dinleyicilerimiz ilginç buldukları haberleri de paylaşıyorlar. arzu ederseniz bu gruba üye olarak siz de diğer dinleyicilerimizle etkileşimde bulunma imkanını bulabilirsiniz.